Ayrım 90. 9.
Sayfa 1144. Köpekleri seversin değil mi Scarlett? Av köpeklerini mi yoksa bekçi köpeklerini mi üstün tutarsın? Scarlett o kadar çok öfkeye kapılmış ve hayal kırıklığına uğramıştı ki Red'in üstü kapalı olarak söylediklerini kavrayamamıştı. Red çevik bir hareketle sandalyeden kalkıp Scarlett'e sokuldu. Onun küçük çenesini kaldırdı. ''Ne kadar çocuksun, sen hiç büyümeyecek misin? Tam üç adamla yaşamışsın ama ne yazık ki erkeklerin huylarını tam anlamıyla öğrenememişsin. Sen erkekleri ihtiyar karılara benzetiyorsun galiba.'' Scarlett'in çenesini bir çocukla şakalaşır gibi hafifçe sıktıktan sonra hemen elini çekti ve kaşlarını çattı. Ona donuk gözlerle bakarak şöyle dedi. ''Scarlett, şunu çok iyi bilmeni isterim.'' Sizin ve yanaklarınızın henüz hoşuma giden yanları varsa beni ne kilit durdurabilir ne de tehdit. Yapacağım herhangi bir şeyden de hiç vicdan azabı duymam. Çünkü sizinle evlenmeden önce bir pazarlığımız oldu. Ben bu pazarlığın isterseniz anlaşma diyelim, bütün koşullarına uyuyorum. Her koşulu yerine getiriyorum. Ama siz ne yapıyorsunuz? Hem koşullara uymuyorsunuz hem de anlaşmayı bozmaya kalkışıyorsunuz. Namuslu yatağınız sizin olsun şekerim. Scarlett nefret dolu gözlerle bakarak umurunuzda olmadığımı mı söylemek istiyorsunuz diye sordu. Sanırım benden bıktınız öyle değil mi? Ancak ortada garip olan bir şey var o da şu. Erkekler kadınlardan önce bıkarlar. Namusunuzu kendinize saklayınız Scarlett. Çünkü ona benim ihtiyacım yok. Hiç önemli değil. Red bir an susup omuzlarını Scarlett'i önemsemezcesine silktikten sonra gülümseyerek konuşmasını sürdürdü. Bereket versin ki dünyada yataktan bol bir şey yok. Her birinde de bir kadın var. Ne? Siz? Ah benim küçüğüm, çok doğal değil mi ya? Şimdiye kadar doğru yoldan ayrılmadığıma kendim de hayret ediyorum. Ben zaten sadık olmaya asla erdem olarak kabul etmedim. Her gece odamın kapısını kapatacağım. Bu ne yarar sağlar? Size ihtiyacım olsa kilidi söküp atmak benim için kapıyı anahtarla açmaktan daha kolaydır. Red sanki tartışma sona ermiş gibi birden dönüp odadan çıktı. Scarlett onun çocukların odasına girdiğini ve onların da Red'i sevinçle karşıladıklarını işitti. Oturup düşünmeye başladı. Tartışma sonunda üstün çıkan kendisiydi. Eşliğiyle birlikte istedikleri de bu değil miydi? Ama bu tartışma pek hoşuna gitmemişti. Çünkü Red alaylı bir biçimde onu öteki kadınlarla bir tutmuştu ve bunu gururuna sindiremiyordu. Şimdi tek sorun, uygun bir fırsat yaratıp eşliğe Red ile aralarında artık karı koca hayatı kalmadığını bildirmekti. Ama bunu eşliğe söyleyemeyeceğini biliyordu ve bazı şeyler ona karanlık görünüyordu. Bu konuyu açtığına pişman olmuştu. Yataktaki uzun ve eğlenceli konuşmalara, şakalaşmalara, cilveleşmelere artık veda edecekti. Red'in karanlıkta bir deniz feneri gibi yanıp sönen prosunu göremeyecekti. Rüyasında sisler içinde oradan oraya koşarken, buz gibi ter içinde uyandığı zaman onu sakinleştiren Red'in güçlü kollarını özleyecekti. Birdenbire kendini yine çok bedbaht hissetti ve başını sandalyenin arkalığına dayayarak ağlamaya başladı. 5. Bonnie 1 yaşını doldurmuştu. Wade bir ikindi vakti salonda oradan oraya dolaşıyor, bazen burnunu cama dayayıp dışarıda yağan yağmuru seyrediyordu. Çok narin bir çocuktu. Kendisine soru sorulmadıkça, onunla konuşulmadıkça kesinlikle ağzını açmazdı. 8 yaşında olmasına rağmen bir kız çocuğu gibi utangaçtı. Canı çok sıkılıyor, eğlenecek bir kimse bulamıyordu. Ella bir köşede bebekleriyle oynuyordu. Scarlett masaya oturmuş bir süre hesabın içinden çıkmaya çalışıyordu. Red yere uzanmış, Bonnie ile oyalanıyordu. Ona saatini uzatıyor, tam yakalayacağı sırada çekiyordu. Wade içini çekerek birkaç kitap aldı ve bir koltuğa doğru ilerlerken bir tanesini düşürdü. Onu yerden almak isterken bu sefer ötekilerini de düşürdü. Rakamların arasında boğulmuş olan Scarlett, Wade'e dönerek ''Canım Wade, gidip dışarıda oynasana.'' dedi. ''Dışarı çıkılacak gibi değil ki, yağmur yağıyor.'' ''Yok canım, hiç farkında değilim. O zaman bir şeylerle meşgul ol. Fırfır dönerek dikkatimi dağıtma Allah aşkına. Git Pork'a söyle de arabayı hazırlasın ve seni Buyu'nun yanına götürsün.'' Wade içini çekerek ''Evde yokmuş.'' diye cevap verdi. ''Roy Pickard'lardaymış. Roll'ün yaş gününü kutluyorlarmış. Roll, Maybel ve Rene Pickard'ın oğluydu. Scarlett'e göre bu piç kurusu iğrenç bir yaratıktı ve aynı zamanda bir maymuna da benziyordu. Peki canın nereye isterse oraya git. Haydi Pork'a haber ver, arabayı hazırlasın. Arkadaşlarımın hiçbiri evlerinde değil, hepsi de yaş günü partisine davetli. Wade istemeyerek ağzından hepsi de sözünü kaçırmıştı. Scarlett meşgul olduğu için bunun farkına varmadı. Ama Red birden doğruldu ve "Wade, yavrucuğum sen bu yaş gününe neden gitmedin?" diye sordu. Wade küçük adımlarla üvey babasına doğru yaklaştı. "Efendim, davet edilmedim ki." Red çok değerli saatini Bonnie'nin her şeyi kırıp döken ellerinde unutarak hızla kalktı. "Canım Scarlett, bırak şu hesapları Allah aşkına. Wade bu yaş gününe neden davet edilmedi acaba?" "Red, ne olursun beni rahat bırak. Eşli hesapları öyle bir karıştırmış ki çık işin içinden çıkabilirsen. Ne diyorsunuz? Ha şu yaş günü partisi mi? Canım Wade'in davet edilmemesinde olağanüstü bir durum yok. Zaten davet edilse bile ben göndermezdim. Siz de biliyorsunuz ki Roll, Mrs. Merriweather'ın torunudur. Bu kadın bizim çocuklarımızı davet etmek yerine serbest bırakılmış bir zenciyi evine çağırmayı daha uygun bulur." Wade'i dalgın dalgın seyretmekte olan Red, annesinin bu sözlerini işittiği zaman ürperdiğini gördü. Onu yanına çağırarak, "Gel yavrum bana," dedi. "Bu yaş günü partisine katılmak hoşuna gidecek mi?" Wade, "Hayır efendim," dedikten sonra başını eğdi. "Söyle bana bakayım Wade, küçük Joe Whiting'in, Frank Bonnell'in ya da okul arkadaşlarının verdikleri partilere davet ediliyor musun?" "Hayır efendim, beni hiç davet etmiyorlar." Scarlett öfkelenerek, "Wade, yalan söyleme," dedi. "Daha geçen hafta Bortların, Gellertların ve Handonların verdikleri davetlere katıldın ya." Red iradesinin dışında bir tatlılıkla, "At yularları takılmış katırların en güzel bir koleksiyonu," dedi. "Bu davetlerde eğlenebildin mi bari? Haydi doğruyu söyle bana." "Hayır efendim." "Neden?" Bilmiyorum efendim. Dadı onların baldırı çıplaklar takımı olduğunu söylüyor." Scarlett birden öfkeyle yerinden kalkarak, "Dadıya adam akıllı bir dayak atayım da görsün gününü o," dedi. "Sana gelince Wade, annenin dostlarından bu biçimde söz etmenin ne demek olduğunu sana göstereceğim." Red, "Wade'in ve dadının hakları var ama elbette siz doğruyu yanlıştan ayırt etmesini bilemiyorsunuz," diyerek Scarlett'i uyardı. Sonra Wade'e döndü. "Yavrucuğum, sen de onların toplantılarına davet edilmediğine hiç üzülme sakın. Al bunu." Red cebinden $1 çıkarıp Wade'e verdi. "Ve git Pork'a söyle. Arabayı hazırlasın da seni kente götürsün. Kendine şeker al. Ama şekerler çok büyük olsun. O kadar büyük olsun ki miden onları hazmedemesin." Wade neşe içinde $1 cebine koydu ve izin almak için annesine baktı. Ama Scarlett kaşları çatık bir halde Red'e dik dik bakıyordu. Red Bonnie'yi kucağına almış, yanağını yanağına dayamış, onu uyutmaya çalışıyordu. Scarlett kocasının yüz ifadesinden hiçbir şey anlayamıyordu. Ama gözlerinden vicdan azabı çektiği hissediliyordu. Red'in cömert ve duygusal davranışlarından cesaret alan Wade ona doğru sokuldu. "Red amca, size bir şey sorabilir miyim?" Red, Bonnie'yi bağrına bastırırken, "Elbette sorabilirsin Wade," dedi. "Seni dinliyorum." "Red amca, siz savaşa gittiniz mi?" Red gözlerini hemen Wade'e çevirdi. "Neden soruyorsun yavrum?" "Joe Whiting savaşa gitmediğinizi söylüyor da Frankie Bonnell da aynı şeyi söylüyor." "Vay vay vay. Peki sen ne dedin onlara?" Wade kekeleyerek, "Bilmediğimi söyledim," dedi. Sonra bir solukta itirafta bulundu. "Ama onlara size ne bundan?" dedim ve hemen üzerlerine atıldım. Red'in bu itirafa kızmadığını, aksine gülümsediğini görünce Wade merakını gidermek için sorusunu tekrarladı. "Red amca, gerçekten savaşa gittiniz mi?" Red gayet ciddi bir sesle, "Evet, savaşa katıldım," dedi. "Tam 8 ay savaştım. Lovejoy'un ordusuyla beraber Franklin'deydim. Johnston teslim olduğu zaman onun yanındaydım." Wade'in koltukları kabardı ama Scarlett bir kahkaha atarak, "Bunları anlatırken sıkılacağınızı sanıyordum," diye alay etti. "Siz değil miydiniz bundan kimseye söz etmememi rica eden?" Red gayet sakin bir tavırla, "Susunuz," dedi. "Şimdi memnun oldun mu Wade?" "Elbette memnun oldum efendim. Zaten savaşa gittiğinizi biliyordum. Onların söyledikleri gibi korkak bir adam olmadığınızı da biliyordum efendim. Peki ama öteki çocukların babalarıyla neden beraber değildiniz? Çünkü o çocukların babaları çok aptal oldukları için. Onları askere piyade olarak almışlardı. Oysa ben topçuydum. Topçu olabilmek için de açık göz ve bilgili olmak gerek. Wade daha da neşelendi. Anlıyorum efendim. Peki Red amca hiç yaralandınız mı? Red bu soru üzerine duraksadı. Scarlett alaylı bir sesle, "Canım dizanteri olduğunuzu söylesenize," dedi. Red, Bonnie'yi büyük bir dikkatle yere yatırdıktan sonra gömleğini ve panilasını pantolonundan sıyırdı. "Gel buraya Wade, sana yaralandığım yeri göstereyim," dedi. Wade büyük bir heyecanla gözlerini açarak Red'in yanına geldi ve onun parmağıyla gösterdiği yere baktı. Geniş bir yara izi, tunç rengi göğsünden adaleli karnına doğru uzanmıştı. Bu Kaliforniya'da altın için yaptığı bir kavgada aldığı bir bıçak yarasıydı. Ama Wade bunu bilemezdi. Çocuk bir kez daha memnun olmanın rahatlığıyla derin bir soluk aldı. "Red amca, ben sizin babam kadar cesur olduğunuza inanıyorum." Red fanilası ile gömleğini pantolonunun içine yerleştirirken, hemen hemen ama tam anlamıyla sayılmaz. Şimdi git de sana verdiğim parayla alacaklarını afiyetle ye. Savaşa gitmediğimi söyleyen olursa beynini patlat." Wade salondan hoplaya zıplaya neşe içinde çıkar çıkmaz Pork'a seslenmeye başladı. Red tekrar Bonnie'yi kollarının arasına aldı. "Scarlett, benim kahraman askerim, bu yalanları neden uydurmak ihtiyacını duydunuz?" diye sordu. "Bir çocuk öz ya da üvey babasıyla iftihar etmelidir. Wade'in babaları belli olmayan çocukların önünde mahcup olmasını istemem. Çünkü zamane çocuklarının insafı yok." "Ha." Red gayet sakin bir sesle, "Bu konuların Wade için önemli şeyler haline gelebileceğini hiç düşünmemiştim. Çocuğun bu kadar çok üzüleceğini aklımdan bile geçirmemiştim. Ama Bonnie hakkında sorun bu biçimde olmayacak." "Ne sorunu?" "Siz kızıma yüz karası olacağımı mı sanıyorsunuz? 9 ya da 10 yaşına geldiği zaman onun bir köşede sipsivri kalmasını istemem. Wade'de olduğu gibi ona da hakaret etmelerine ve sizin ya da benim hatalarımızdan dolayı bir şey söylemelerine tahammül edemem." "Canım bunlar çocukların arasında, çocukların verdikleri partilerde geçen sözlerdir." "Evet ama bu partiler ya da eğlenceler genç kızlar için topluma adım atışlarının ilk basamağıdır. Kızımı hiçbir ahbabı olmadan büyüteceğimi mi sanıyorsun? Onu burada, Savannah'da ya da New Orleans'da kimse kabul etmediği için kuzeydeki kolejlerden birine gönderecek değilim ya. Güneyde hiçbir aile ona çocuğunu vermediği için onu bir Yankee ya da bir yerliyle evlendirecek değilim ya. Kızımın hakarete uğrama olasılığı varken elim kolum bağlı oturacak değilim ya. Eğer annesi bir çılgın gibi hareket etmişse ve babası bir külhan beyi ise suçlu neden kızımız olsun?" Wade Pork'a arabayı hazırlamasını söyledikten sonra geri gelmiş ve kapıda onları dinliyordu. Ama konuşulanlardan pek bir şey anlayamıyordu. "Red amca, Bonnie Buyu ile evlenebilir." Red birden Wade'e doğru döndü. Öfkesi geçmişti. Çocukların yaptıkları gibi ciddi bir tavır takınarak düşünmeye başladı. "Doğru söylüyorsun Wade, Bonnie Buyu Wilkes ile evlenebilir. Peki sen kiminle evleneceksin bakalım?" Wade erkek erkeğe yaptığı bu sohbetten çok memnun kalmıştı. "Red amca, ben kimseyle evlenmeyeceğim." Red ile Pitipet arasında bir benzerlik vardı. Her ikisi de Wade'i seviyordu. Üstelik Pitty halası Wade'i hiç azarlamaz ve onun serbestçe konuşmasına fırsat verirdi. "Harvard Üniversitesi'nde okuyup babam gibi avukat olacağım. Sonra yine babam gibi cesur bir asker olacağım." Scarlett, "Şu Pitty hala da dilini hiç tutamaz," dedi. "Hayır Wade, sen Harvard'a falan gitmeyeceksin. Orası Yankee Üniversitesi'dir. Senin Yankee'lerle birlikte okumanı istemem. Ben seni Georgia Üniversitesi'ne göndereceğim. Sınavlarını verip öğrenimini bitirdikten sonra mağazayı benim yerime sen yöneteceksin. Babanın cesaretine gelince..." Red bu sefer çok sert bir sesle Scarlett'i uyarmak gereğini duydu. "Susunuz." Çünkü Red hiç tanımadığı babasından söz edilirken Wade'in gözlerindeki parıltıyı fark etmişti. "Wade, Allah'ın izniyle büyürsün ve baban gibi mert bir asker olursun. Yavrum babana benzemeye çalış. Çünkü o bir kahramandı. Kimseye bunun aksini söylemeye izin verme. Annenle evlenmesi bile onun ne kadar cesaret sahibi olduğunu kanıtlamaya yeter. Ben elimden geleni yapıp seni Harvard Üniversitesi'ne göndereceğim. Çok iyi bir avukat olman için ne gerekirse onu yapacağım. Şimdi koş git bakalım. Pork seni kente götürmek için arabayı hazırlamıştır artık. Scarlett Wade salondan çıktıktan sonra, çocuklarımın yönetimini bana bırakırsanız memnun olurum dedi. Siz çocukları pek iyi yönetemiyorsunuz. Wade ile Ella'nın geleceklerini mahvettiniz. Ama Bonnie'ye de aynı şeyi yapmanıza fırsat vermeyeceğim. Bonnie küçük bir prenses olacak ve ona herkes iyi davranacak. Canı nereye isterse oraya gidecek. Yoksa onu evdeki bir sürü hergelenin arasında büyüteceğimi mi sandınız? Ama bu hergeleler size karşı iyi davranıyorlar. Evet yavrucuğum, doğru. Hatta size karşı da iyi davranıyorlar. Ama Bonnie için durum tamamen değişik olacak. Siz onu arkadaşlık ettiğimiz gelişigüzel insanların soyundan biriyle evlendireceğimi sanıyorsanız çok aldanıyorsunuz. Hayır şekerim. Bonnie'nin damarlarında Butler ile Robillard ailelerinin kanı dolaşıyor. O'Hara ailesinin de kanı vardır. Evet, O'Hara soyu belki eskiden İrlanda'da krallık yapmış olabilir. Ama bu bana vız gelir. Babanız hayatta ne pahasına olursa olsun başarının peşinde koşan bir adamdı. Siz de ona çekmişsiniz Scarlett. Elbet bunda benim de kabahatim oldu. Adeta cehennemden fırlayan bir canavar gibiydim. Hiçbir şey ilgimi çekmezdi. Hiçbir şey de benim için önemli değildi. Ama Bonnie hayatımda büyük bir yer işgal ediyor. Aman tanrım, ben ne delilik ettim. Annem ya da Pauline ve Ölay halalarınız istedikleri kadar uğraşsınlar, çocuklarımı Charleston'da kimse kabul etmeyecektir. Ama hemen kendim bu iş için çaba gösterirsem. Ahret, bu işi o kadar ciddiye alıyorsun ki adeta gülünç oluyorsun. Elimizdeki servetle yere batsın servetimiz. Zenginliğimiz Bonnie'ye almak istediğim şeyi almama asla yetmeyecektir. Bonnie'nin Cumhuriyetçiler balosunda bir kraliçe gibi caka yapmasını görmektense kuru ekmek yemesini ve saman üstünde yatmasını yeğet tutarım. Red gözlerini Scarlett'in yüzüne dikerek konuşmasını sürdürdü. Siz çok aptalca hareket ettiniz Scarlett. Yıllardan beri oğlunuza toplumda bir yer sağlayabilirdiniz. Hatta bulunduğunuz yeri bile korumak zahmetine katlanmadınız. Bir mevki edinmek için zamanın geçmiş olmasından korkuyorum. Siz yalnız para kazanmaktan ve çevrenizdekilere işkence etmekten, acı vermekten başka bir şey yapmadınız. Sizin tek amacınız budur zaten. Scarlett soğuk bir sesle, sizin ortaya koyduğunuz bu soruna bir bardak suda fırtına koparmak gözüyle bakıyorum dedi. Sonra da tartışmanın bitmiş olduğunu göstermek ister gibi önündeki kağıtlarla ilgilenmeye başladı. Mrs. Wilkes'a güvenemeyiz. Ayrıca siz onu hiç çekemiyor, hatta onu arkasından vurmaya çalışıyorsunuz. Allah aşkına onun fakirliğini ve perişan kıyafetini hoş görünüz. Çünkü bütün Atlanta'nın ruhunu o temsil ediyor. Her şeyin odak noktası o. Allah onun yardımcısı olsun. Ama onun bana yardımı dokunacağını hiç sanmıyorum. Peki ne yapmak niyetindesiniz? Ne yapmak mı? Evet, ne yapmak gerek? Bakın size ne yapmak istediğimi, ne düşündüğümü anlatacağım. Beni iyi dinleyiniz. İhtiyarlar kafilesini ele geçirmeye ve onlarla ilişki kurmaya çalışacağım. Özellikle Mrs. Merriweather, Mrs. Elsing, Mrs. Whiting ve öteki cadıların bazılarıyla. Benden nefret eden bu mendeburların ayaklarının dibinde sürüneceğimi bilsem bile yine yapacağım bunu. Onların önünde kendimi alçaltacağım. Eski hatalarımdan dolayı pişmanlık duyacağım. Onların kiliselerine, kutsal saydıkları işlerine yardım edeceğim. Konfederasyona yardım ettiğimi, bundan kıvanç duyduğumu anlatacağım. Hatta gerekirse Ku Klux Klan örgütüne de üye olacağımı söyleyeceğim. Eskiden hayatlarını kurtardığım aptallara bana karşı borçları olduğunu anımsatacağım. Size gelince Scarlett, Allah aşkına ilişki kurmak ve iyi geçinmek zorunda olduğum kimselere karşı kötü davranmayın. Onlara çürük tahtalar satmayın. Onları hiçbir zaman gücendirmeyin. Bakınız, bundan sonra Vali Blok bu eve adımını atmayacaktır, anlıyor musunuz? İlişkide bulunduğumuz bir sürü haydut ruhlu insan da buraya gelmeyecek artık. Yasakladığım halde davet edecek olursanız siz utanırsınız. Çünkü onları ağırlamak için evin efendisini bulamayacaksınız. Onlar buraya gelecek olurlarsa ben de güzel Watling'in evine giderim. Red'in sözlerinden hayrete düşen Scarlett zoraki bir gülümsemeyle, demek eskiden Mississippi'deki gemilerde kumar oynayan ve savaş sırasında vurgunculuk yapan adam saygıdeğer biri olmak istiyor dedi. Peki madem öyle, işe güzel Watling'in evini satmakla başlayayım bakalım. Red'e körü körüne indirilmiş bir darbeydi bu doğrusu. Çünkü Scarlett, Red'in bu genel evin sahibi olduğundan emin değildi. Red sanki Scarlett'in düşüncelerini okur gibi birden bir kahkaha atıverdi. Öğütlerinize teşekkür ederim. Red saygınlığını elde edebilmek için bundan daha uygun bir zaman bulmazdı. Çünkü Atlanta'da cumhuriyetçilere ve Scalawag'lere duyulan nefret daha da artmıştı. Bunların yönetimleri de tamamen çökmüştü. Orduların tesliminden sonra Red'in adı da Yankilerin, cumhuriyetçilerin ve Scalawag'lerin adlarının arasına karışmıştı. Halk kurulan askeri mahkemelerden çok çekmişti. Ama Blok vali olduktan sonra durum daha da kötüleşmişti. Zencilere oy hakkı verilmesinin sonucu olarak cumhuriyetçiler ile yandaşlarının durumları güçlenmişti. Buna karşılık halk prangaya vurulmuştu. Zencilerin kafasına kutsal kitapta yalnız iki topluluğun bulunduğu, bunların da cumhuriyetçilerle günahkarlar olduğu yalanı sokulmuştu. Elbette hiçbir zenci günahkarların arasında yer almak istemediği için cumhuriyetçilerin tarafına geçiyordu. Yine efendileri onlara oy kullandırıyor, bir takım Scalawag'leri ya da aşağı tabakadan beyazlarla birkaç zenciyi en yüksek makamlara getiriyorlardı. Önemli görevlere seçilen zencilerin ise iş başındayken yemek yemekten ya da giymeye bir türlü alışamadıkları ayakkabılarını çıkarmaktan başka yaptıkları bir şey yoktu. Zencilerin pek azı okuma yazma biliyordu. Halk devletin koyduğu vergilerin altında eziliyordu. Yerel parlamentonun çevresini bir sürü vurguncu, fırsat düşkünü ve dalgacı adam kuşatmıştı. Aralarında yolsuzluk yaparak zengin olanlar da vardı. Bunlar asla yapılmayacak olan demir yollarının inşasını, asla gelmeyecek vagon ve lokomotiflerin satışını, asla inşa edilmeyecek resmi binaların ihalesini üzerlerine alırlardı ve böylece servet sahibi olurlardı. Milyonlarca hazine bonosu çıkarılmıştı. Bu bonolar yasalara uygun biçimde dağıtılmıyordu. Namuslu bir adam olan hazine müdürü, cumhuriyetçi olmasına rağmen bu bonoların dağıtımına karşı çıkmış, hatta bunları imzalamayı bile kabul etmemişti. Ama devlet dairelerine dalgalar halinde gelen bu heriflerin karşısında bir şeyler yapmayı başaramamıştı. Eskiden devlet tarafından işletilen demir yolları yılda 1 milyon dolara yakın kar sağlarken şimdi açık veriyordu. İş başına getirilen adamlar çalıp çırpıyordu. Cumhuriyetçiler ile zenciler ücretsiz seyahat ediyorlardı. Zenciler pazar ve yortu günlerinde yük vagonlarına dolarlar, gezmek ya da oylarını kullanmak için ülkeyi bir uçtan öteki uca kadar gider gelirlerdi. Bir kar sağlamadığı gerekçesiyle okul açılmıyordu. Paralı okullara da ancak birkaç aile çocuklarını gönderebiliyordu. Bunun sonucu olarak bir nesil cahil kalıyordu. Maliyedeki düzensizlik ve hırsızlıklardan çok halkın canını sıkan, onu çileden çıkaran valinin Georgialıları, Kuzeylilere tanıtımı ve onları temsil ediş biçimiydi. Georgialılar ne zaman hileci müteahhitlere karşı isyan etseler, vali hemen Washington'a gider, orada bir kongrede Güneylilerin zencilere yaptıkları suikastlerden, hükümet darbesi hazırlıklarından söz ederdi. Hemen arkasından da bunların tamamen temizlenmesi gerektiğini söylerdi. Oysa yerel hükümet içinde zencilere karşı düşmanca tavırlar takınan ve kargaşalık çıkarmak isteyen hiç kimse yoktu. Çünkü hiçbir Güneyli ne yeni bir darbe sonucu ne de süngü önünde ölmek istiyordu. Georgialılar sessizlik içinde belini düzeltmeye, iftira değirmeni denen yönetim çarkını düzeltmeye çabalıyor, böylece harabeye dönmüş olan ülkeyi yeniden imar etmeye çalışıyordu.